Ayrım Elli, Kongo'ya Ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 513. Erman'ın röntgen çekilirken ve tahliller için kan verirken Sandoval Lariboisière bizzat gelmişti. Yüzünü gördün mü? Hayır, perklo nedeniyle maske takıyordu. Bana yolladığın şu robot portre hala geçerli mi? Emin değilim. Dikkate alayım mı, almayayım mı? Alma. Öyleyse adamımız Farabo değil. Bilmiyorum. Senin işinden bir şey anlamadım. Kulübe hoş geldin. Sandoval ağırbaşlı, deneyimli, yöntemli bir polisti. Bir manyağı Île-de-France'ın bütün yollarında kovalamak için mükemmeldi. Kökeni 40 yıl öncesinin zairesine dayanan ve bugün Morvan ailesine hedef alan, üstelik başroldeki şüphelisi fetişçi bir hayalet olan bu esrarengiz korku hikayesine inanmak içinse oyuncu seçimini bir daha gözden geçirmek daha uygundu. Ervan daha tarafsız öğelere konsantre olmuştu. Herifin üstünde kapüşonlu siyah bir süvet vardı. Pantolonu, yanlarında çizgileri olan bir eşofman altı. Kaç çizgi vardı? Dalga mı geçiyorsun? 3 çizgi Adidas, tek çizgi Puma, 2 çizgi... Çok iyi göremedim diye cevapladı Ervan. Herif açmaz da onu yakalamaya mecbursunuz. Polis acı acı gülümsemiş ve konu hakkında onu haberdar edeceğine dair söz vermişti. Saat 19'da servis doktorları Ervan'a iyi haberi vermişti. Görünürde ne bir dermatoz ne de herhangi bir zehirlenme belirtisi vardı. Yine de önlem olarak birkaç gün boyunca bellok kömürü, öksürük şurubu ve göz damlalarına dayanan bir tedavi uygulayacaktı. Hemen evine dönmüş, bu şekilde hareket etmesiyle ilgili geçerli açıklamalar veya mazeretler bulmaya çalışarak gene Vier fiyaskosu hakkında raporunu hazırlamış ve ilgili kişiye e-posta yoluyla göndermişti. Şimdi ikinci azar salvosunu bekliyordu. Şu an için herhangi bir geri dönüş olmamıştı. Açığa alınmış ya da hakkında soruşturma başlatılmış olsa da hala yapabileceği tek bir şey vardı. O da ertesi gün Lasse'yi sorgulamaya gitmek, bunu onurunu kurtarmak için yapacaktı. Eğer oradan bir şey elde edemezse kovulmaya karşı da artık mücadele etme imkanı kalmayacaktı. Polis kuvvetleri kaçağı yakalayacaktı, öyle umuyordu ve diğer profesyoneller dosyayı kapatmak için bayrağı devralacaktı. Sofya'nın sesi hala telefonda yankılanıyordu. Rahat 10 dakikadan beri Ervan onu dinlemiyordu. Onun konuşmalarını ezbere biliyordu. İster Luak bir trenin altında kalsın, ister Ervan yukarı Katanga'da milisler tarafından çiğ çiğ yensin, umurunda değildi. Onun için önemli olan sadece çocuklarıydı. Oysa iki çocuk da Morvan'dı ve Milla ile Lorenzo'nun doğru dürüst bir babaya ve amcaya sahip olmaları için büyüklerinin de sakin olmaları gerekirdi. Ervan adet yerini bulsun diye cevap veriyordu. Bu konuşma daha çok bir içini boşaltmaydı Sofya için. Genç kadın her ne kadar kontes olarak doğmuş olsa da her koşulda küçümsemeye dek varan bir ilgisizlik örneği sergilese de sinirlendiğinde histerik bir Napolili kadına dönüşüyordu. Birden gereksiz bir şekilde sürekli konuşan kişinin kendisi olduğunu fark etti. ''Ne olduğunu bana anlat.'' ''Şimdi değil, telefonda olmaz.'' ''Bu akşam'' dedi Sofya, ''benim evde, seni bekliyorum.'' Ervan'ın cevap vermesine fırsat tanımadan telefonu kapattı. Ervan gülümseyerek buzdolabından bir bira aldı. Kontes onu ebediyen bekleyebilirdi. Uçağa binmeden önce gücünü toplamak için sadece birkaç saati vardı. Bu kısa süreyi boşa harcaması söz konusu olamazdı. Yatmaya giderken beklediği son hissi de yaşadı. Açlık. Bu ona acınası geldi. İnsan babasını kaybedebilir, annesini ölüm döşeğinde görebilir. George Pompidou Hastanesi'ni aramıştı. Yeni haber yoktu. Kötü haber de yok demekti. Masumların ölmesine neden olabilir, hayatının en çılgın soruşturmasını yürütebilirdi. Ancak mide belirli saatlerde size sefil organik durumunu hatırlatırdı. O sırada en son 14 saat önce yemek yediğini hatırladı. Normal zamanda McDonald's'a veya aşağıdaki Çin lokantasına giderdi ama dışarı çıkacak takati yoktu. İstemeye istemeye buzdolabını açtı ve içinde mucize, yumurta, süt ve başka temel gıdalar olduğunu gördü. Kuşkusuz ev işlerine gelen kadın bunları onun döndüğü gün satın almıştı. Fazla bir heyecana kapılmadan İspanyol omleti hazırlamaya girişti. Dolabın dibinde kalmış eski patateslerin kabuklarını soydu, kesti, sonra onlardan biraz daha yeni tarihi olan bir soğanı doğradı. Patatesleri halka halka, soğanları küçük küpler halinde kesmişti. Hepsini içinde kızgın yağ bulunan bir tavaya attı. Yumurtaları çırparken bu karışımın içinde başarısızlığının gerçek manzarasını gördü. Katil avına katılmak ya da elde ettiği bilgilerin de ışığında katili şaşırtacak bir ayrıntı bulmak istemiş ama uçurumun kenarına gelmişti. Artık ne araştıracak ne de üzerinde düşünecek bir şey vardı. Dağınık bir şekilde gözünün önüne gelen yüzler dışında. Morvan, Audrey, Salvo, Bisinge, kafası yangın kapısının arasına sıkışan Çinli işçi. Tavada çıtırdayan patatesleri ve soğanı pişirmeye bırakarak birkaç telefon görüşmesi yapmak üzere salona geçti. Önce Tonfa'yı aradı. Polis evine dönmüştü. Aldığı ağrı kesiciler nedeniyle kendinden geçmiş bir haldeydi. Anlaşılan gece onun için çoktan başlamıştı. Ardından Sandoval'i aradı. Hala hiçbir şey yoktu. Katil her seferinde alınan önlemlere rağmen kaçmayı nasıl başarıyordu? Hala birilerinden yardım alıyor olabilir miydi? Her yerin tutulmasını sağlamak amacıyla Verney'i aradı ve adamlarını kimseye belli etmeden Şarko çevresine yerleştirmesini istedi. Her şeye karşın hayvan baba evine dönebilirdi. Bir yanık kokusu konuşmasını böldü. Patatesler. Telefonu kapattı ve mutfağa koştu. Hepsi yanmıştı. Tavayı ocağın üstünden almak üzereyken interfon çaldı. 122. Bölüm. Sofia siyah mantosu, süet çizmeleri ve aksesuar olarak taktığı kocaman kırmızı eşarbıyla eşikte duruyordu. Aşırı derecedeki rafine şıklıklarını anlamak için ikinci kez bakmayı gerektirecek kadar koyu renk giysiler. Bir ayrıntı. Asla makyaj yapmayan kadının dudakları bu gece eşarbıyla aynı renkteydi. Sanki eşarbı dudaklarına değmiş de izini bırakmıştı. Sofia bir davete gelmiş gibiydi ama Ervan onu davet ettiğinden emin değildi. Rahatsız olmana gerek yoktu. Ben olmasam başka kim olacaktı? Yarın sabah yola çıkacağım için erken kalkmam gerekiyor ve... Doğru ama konuşmamız gereken bir mesele var. Beni içeri almayacak mısın? Ervan gülümsemeden kenara çekildi. O yukarı çıkana kadar yanık kokusunun çıkması için pencereleri açmış ve ayağına bir kot pantolon geçirmişti. Hatta banyo aynasında kendini inceleyecek zamanı bile bulmuştu. Albino gözler, şişmiş ve kızarmış bir surat, gün içinde yaşadığı farklı acılardan dolayı yıpranmış bir cilt, korkunç. Ama Sofya'yı bu denli güzel, bu denli erişilmez görünce bütün bunların önemli olmadığını düşündü. Her halükarda ilişkileri imkansızdı ve herkes kendi rolünü oynamak zorundaydı. Güzel ve çirkin, kraliçe ve ilkel adam. ''Hangi mesele?'' diye sordu Ervan kapıyı kapatırken. ''Hala neyi konuşmamız gerekiyor?'' ''Yemek yapmaya mı çalıştın?'' diye soruyu geçiştirdi Sofia, girişiminden arta kalanları işaret ederek. Ervan cevap vermeden mutfak katliamının yaşandığı yere gitti ve davlumbazı çalıştırdı. Otomatik hareketlerde iki kola zero aldı. Sofia onun tatlandırıcıyla yumuşatılmış içecek tutkusunu paylaşıyordu. Kutuların açma halkaları bir silahın namlusuna mermi sürülürken duyulan sesi çıkardı. ''Bereha'ya gelmemi istiyor musun?'' diye sordu oturduktan sonra. ''Ne?'' dedi Ervan şaşırmıştı. ''Hayır, kesinlikle. Biz, yani Maggie biz olmamızı istiyordu.''
''Maggie benim orada olmamı isterdi.''
Ervan kolasından bir yudum aldı ve onun karşısına bir tabureye oturdu. ''Kafanı topla.'' ''Tam olarak neyin peşindesin?'' diye sordu. ''Babamdan nefret ederdin. 2 yıldan beri Luak'la kavga ediyorsun ve benimle ne halt etmek istediğini hala bilmiyorum. Breha'da ne işin var? Daha bir hafta öncesine kadar bizim iki ihtiyarı mahvetmek istiyordun ve bir hafta önce hayattaydılar. Şimdi her şey çok hızlı değişti. Uyum sağlamaya çalışıyorum.'' Sofia ayağa kalktı ve mantosunu çıkardı. Üzerinde dümdüz koyu renkli bir tür havlu kumaşı andıran tuhaf bir elbise vardı. Gerçekten tuhaftı. Aynı zamanda açıklanamaz bir zerafete sahipti. Ervan ruh durumunu değiştirdi. Dairesinde bu güzel kadının vardığı bir işaretti. Ne olursa olsun soruşturmasına devam etmeliydi. Geceyi notlarını yeniden inceleyerek geçirmeliydi. Bitkin düşene kadar direnmeliydi ve belki de gitmeden önce gecelikli bu güzel kadınla sevişmeliydi. Sofia dedi uzlaşmacı bir ses tonuyla, hepimiz bu işin içindeyiz ama senin bu pislikten uzak durman daha iyi. Şu an için hiçbir şey çözüme kavuşmadı. Sofia ona doğru yaklaştı ve onunla aynı hizaya gelmek için bir dizini yere koydu. Hep kendisinden beklenebilecek en son hareketi yapıyordu ve bu davranış güneşin doğması kadar doğalmış gibi bir izlenim veriyordu. ''Seni yakan ve seni her bakımdan yiyip bitiren bir şey var.'' diye mırıldandı. İşaret parmağıyla Ervan'ın göğsüne bastırarak. ''Patatesleri mi kastediyorsun?'' Kadın bu espriye cevap verme gereği duymadan onu ensesinden tuttu ve kendine çekerek öptü. Ervan az kalsın taburesinden düşüyordu. El yordamıyla sehpanın üstündeki kolasını ararken aklına gelen şeyi söyledi. ''Luwak'ın hala seni sevdiğini düşünüyorum.'' ''Her zaman çok yaratıcısın.'' Sofia gülerek ayağa kalktı. ''Gerçekten hiçbir şey anlamıyorsun.'' ''Neden olmasın?'' diye sordu aceleyle kolasından bir yudum alırken. ''O artık beni sevemez. O beni sevdiği zamanki kişi olmayı artık istemiyor. Anlıyor musun?'' Ervan kolasından kocaman bir yudum daha aldı. Kabarcıklar, soğuk, şeker ya da en azından taklidi. İnanmasa da kafasını salladı. ''Luwak son günlerde değişti. Bunda ihtiyarın ölümünün etkisi var mı bilmiyorum ama...'' Sofia yeniden onunla aynı hizaya gelmek için sehpanın köşesine oturdu. ''Sana Luwak'la ilgili söylemem gereken bir şey var.'' Ervan sonunda onun neden geldiğini anladı. Genç kadın Ervan'ın ellerini tuttu. Bir aşk göstergesi değildi. Sadece küçüğü korumak için eskiden yaptıkları anlaşmanın yeniden gündeme getirilmesiydi. Ve derin bir nefes aldı. Floransa'da oldu. 123. Bölüm. Lanyon uçağı 40 kişilik küçük bir uçaktı. Yolculuğa samimi gezi havası katan bir ATR-42-300. Gösterişli bir cenaze alayı ile alakası yoktu. Az da olsa kitle turizmine yönelik bir charter uçuşuna benziyordu. Sabah saat 8'de Gael kötü uyanmıştı. Uyuduğundan bile emin değildi. Buna karşılık yol arkadaşları istim üstündeydi. Ervan elinde telefon bekleme salonunda bir aşağı bir yukarı gidip gelerek uçağa alınmayı bekliyordu. Çalar saat yutmuş gibiydi. Luwak uçuş harekat görevlisiyle cenazenin son ayrıntılarını ayarlıyordu. Cenaze için siyah giymesi gerektiğini son anda hatırlamış gibiydi. Beli bedenine oturan züppe işi bir İtalyan takım giymiş, idam ipini çağrıştıran ince bir kravat takmıştı. İki ağabeyi de akşamdan kalma bodyguardlara benziyordu. Genel itibarıyla biraz hüzünlü, biraz sevgi dolu bir uçuş oldu. Gael ağabeylerinin yanında kendini iyi hissediyordu. Bu ona hep ağabeylerinin iyi kötü koruması altında geçmiş çocukluğunu hatırlatıyordu. Uçağın tekerlekleri piste değdiğinde sıçradı ve uyumuş olduğunu fark etti. Küçük bir kız çocuğu gibi kolunu Ervan'ın kolunun altına soktu ve ön koltukta oturan Luwak'ın saçlarını elleriyle karıştırarak dağıttı. İnsan destek anlarının tadını en iyi bir yıkımın kenarındayken çıkarırdı. Bagaj alma bandında beklememek için çantalarını kabinde muhafaza etmişlerdi. Boşuna çaba. Özel yükleri nedeniyle terminal binasından en son onlar ayrıldı. Ervan ile Luwak park alanında tabutun nakline nezaret ederken Gael sigara içmeye dışarı çıktı. Havaalanı o kadar küçüktü ki ovada kaybolmuş bir tren istasyonuna benziyordu. Kontrol kulesinin dibinde durdu ve bir sigara sardı. Tam bir bürotom olmak için tütün ve sigara kağıdı almıştı. Ama bu ayrıntı ona Audrey'i hatırlattı. Titreyen parmakları yüzünden sigarasını birkaç kez yeniden sarmak zorunda kaldı. Sigarasını yakacağı sırada neden bu hüzünlü yolculuğa önem verdiğini anladı. Ağabeyleri onu korkunç yalnızlığından çekip kurtarmıştı. Bir kayanın ucunda babasını toprağa vermek, evde yemek yemeden tek başına oturmaktan daha iyiydi. Onu yemek yemeye zorlayamazlardı. Ama en azından bayıldığında onu yerden toplamak için yanında olacaklardı. Onların yanında hastaneye yatırıldığı dönemlerdeki gibi kendini akışa kaptırıp koy verebilirdi. Artık düşünmeyecekti, artık karar vermeyecekti, artık mücadele etmeyecekti. Bir anoreksik için her şey başta hayatın kendisi olmak üzere fazla kiloydu, yüktü. Cenaze arabası hareket ediyordu. Çok geçmeden iki Dupont da yanında biterdi. Dipnot, Dupont, yazar çizgi roman Tenten'deki siyah takım elbiseli ve şapkalı iki dedektiflere gönderme yapıyor. Ama tuhaf bir şekilde arkasından geldiler. Tek bir bakışta onların yine birbirleriyle atışmış olduklarını anladı. Ervan son derece enerjikti. Lovak ise ışığı arkadan alıyormuşçasına solgundu. Gerçekten de tencere yuvarlanmış kapağını bulmuştu. ''Siz bir taksiye binin, benim yapacak bir işim var.'' dedi büyük ağabey. ''Ne?'' ''Bu salak bizi bırakıyor, beyefendinin randevusu varmış.'' Gael bir ona bir diğerine baktı. ''Saçmalamayın.'' ''Bir araba kiraladım.'' dedi Ervan anahtarı göstererek. ''Size saat 14'te katılırım.'' Gael o denli şiddetli titredi ki sigarası elinden düştü. Artık soğuğa karşı direnecek yeterince çabası kalmamıştı. ''Bu randevunun babamla bir alakası var mı?'' ''Boş ver.'' Öfkelenme sırası ondaydı. ''Bize tepeden bakmayı bırak. Nereye gidiyorsun?'' ''Soruşturmam için psikiyatrı sorgulamam gerekiyor.'' ''Bugün yapmamız gereken şeyden daha önemli olduğunu mu düşünüyorsun?'' ''Hala etrafta dolaşan bir kaçık var. Ben başka birini daha tanıyorum.'' Ervan ona doğru yaklaştı. Ağabeyinin babasına olan benzerliği Gael'i ürkütmüştü. Sanki rüzgar ağabeyine ait ne varsa alıp götürmüştü. Geriye sadece çıplak kemikler ve ihtiyarın kireç bağlamış kişiliği kalmıştı. Bu benzerlik tuhaf bir şekilde Gael'in içini rahatlattı. ''Vaktinde gelirsen iyi olur, pislik.'' 124. Bölüm. Bekleyin, geliyorum. Jean-Louis Lasse'nin sesi Tahü'nün ilk kontrol noktasındaki interfondan geliyordu. Ervan işlerin bu şekilde olacağını düşünmemişti. Gözaltı olayından, peş peşe sorgulamalardan sonra bilmem kaçıncı ziyaretini onun dikkate almasını önemli buluyordu. Park alanında sabırla bekledi. Gecesini mahveden o haber aklından çıkmıyordu. Erkek kardeşi Fiesole tepelerinde fellasyon yoluyla tecavüze uğramıştı. Er ya da geç makarnacıların sırası da gelecekti. Özellikle de Luwak'a göz kulak olmak gerekiyordu. Ateşli silahlara karşı bu ani hevesi hiç de iyi şeyler söylemiyordu. Lozan'daki otel odasında intikamcılık oynamış olan Gael'den sonra kuşkusuz Luwak'ta Fransa mafyasına aynı şeyi yapmaya hazırlanıyordu. Bu artık yedili aile oyunu değil, dipnot ülkemizde mutlu aile oyunu olarak da bilinir, köyü zorbalardan koruyan yedi samuray filmiydi. Tüm bunlar ne zaman sona erecekti? Sofia gece kalmamıştı. İtalya'da yaşanan o kabus aralarındaki tüm arzuyu öldürmüştü. Ervan yeğenlerinin yakınında gerçekleşen bu olayı düşünmek istemiyordu. Bu yeni acının kendini ele geçirmesine de izin veremezdi. Her şeye rağmen Luwak biseksüeldi. AIDS veya hepatit C gibi bulaşıcı hastalıkları olan sevgililerinin yanında çoğu kez ateşle oynamış olduğunu düşünerek kendini rahatlatmaya çalışıyordu. Sakinleştirici ilaçlardan sersemlemiş haldeyken belki de başına ne geldiğini anlamamıştı. Hepsi saçmalık. Geceyi gözlerini yıkayarak ve aktif karbon yutarak geçirmişti. Verdiği ağır uyuşukluğa rağmen doktorlar onu uyarmıştı. Perklon narkotik bir etki de yaratıyordu. Uyumayı başaramamıştı. Saat sabahın üçünde içine hem Eylül hem de Kongo soruşturmaları ile ilgili notlarının yer aldığı iki okul defterini bir araya getirmiş, fotoğrafları, raporları, tanık tutanaklarını ekledikten sonra hepsini buzdolabı poşetlerinin içine koymuş ve apartmanının yanındaki otoparkta yer alan bir depoya gizlemişti. We Are'ın gizemli programları ile ilgili olabilecek ve hükümetin de bu pisliğe bulaştığını kanıtlayabilecek her şeyi toplatmak için evinde resmi ya da tercihen gayri resmi bir arama yaptırmasını bekliyordu.
Yine ne istiyorsunuz?
Jean-Louis Lasse, Tahü'nün parmaklıklı kapısının ardında elleri kabanının cebinde duruyordu. Kabanının altında lacivert blazer ceketiyle çizgili kravatı seçiliyordu. Göz kamaştırıcı Oxford tarzıyla yakışıklı J.L.
Birkaç sorum daha var.
Bana yeterince soru sordunuz.
Pascal Villard'la konuştum.
Herhangi bir şaşkınlık belirtisi göstermedi. Yüksek alnı, kamçıyı andıran kaşları ve şehvetli dudaklarıyla ona Dominique de Villepin'e veya Richard Gere'e benzediği sıklıkla söylenmiş olmalıydı. O da her seferinde bu komplimanları farkındaymış ama neredeyse bu benzerlikten haz etmiyormuş havasında karşılamıştı herhalde.
Tüm bunların benim için artık bir önemi yok.
Erwin onun önüne dikildi, aynı anda kontrol noktasındaki güvenlik görevlileri ona doğru yaklaştı. Patronu korumak gerekiyordu. İnce ince çiseleyen yağmur kafayı kağıt hamuruna çevirmişti.
Beni iyi dinleyin Lasse. Bir daha tekrarlamayacağım. 3 gün önce bir kaçık ekibimdeki bir komiseri vahşice katletti. Dün gece bir diğer adamımı da yaraladı ve yoluna çıkan bir işçiyi öldürdü.
Lasse üzüldüğünü belli etti. Kuşkusuz bunların hiçbirinden haberdar değildi. Birkaç saat içinde babamı toprağa veriyorum diye devam etti Erwin. Karısı da, artık annem diyemiyordu, her an ona kavuşabilir ve şüphesiz işimi kaybettim. İnanın bana, şimdi burada benimle asgari bir işbirliği yapmazsanız sizi de kendimle birlikte batırırım ve bundan çok fazla zarar görürsünüz.
Yaşlı Preppy ıslak zeminde hafif adımlarla, dans adımları bile denebilirdi, yürüdü. Sonunda kabanının yakalarını kaldırdı ve çenesiyle park alanını işaret etti.
Benim arabayı alalım.
Yol boyunca tek kelime etmediler. Manzara sileceklerin ardında saçak saçak damlalar halinde eriyordu.
Lasse onu belki de yüksek bir falezden aşağı atmaya, yaratıklarından birine, iliklerine kadar o meçhul ilaçla yüklü bir zır deliğe ya da sadece jandarmaya teslim etmeye götürüyordu. 1 veya 2 kilometre bir futbol sahasına benzeyen bir fundalığın içinde yol aldılar. Sonunda deniz göründü. Gri ve iç karartıcıydı. Etrafta falez yoktu. Toprak denize doğru ihtiyatla sokuluyordu. Uzakta fıstık camları vardı. Bu mesafeden kuma ekili brokoli kolonisine benziyorlardı.
Arabadan çıktılar ve kayalıklara doğru yöneldiler. Erwin Lasse'nin hem yenilmezlik duygusuyla hem de araştırmacı kişiliğinin kibriyle ama vicdan azabıyla değil her şeyi anlatacağını anlamıştı.
''Burada bazen hastalarımla uzun yürüyüşler yapardım.'' dedi sonunda psikiyatr.
''Farabo da bu şekilde mi kaçtı?''
Doktor hafifçe güldü. Her hareketi gibi bu da yapmacıktı. Yağmur saçlarını ıslatmıyordu. Su geçirmez model. Her koşulda profesör ruhsuz espri anlayışını muhafaza ediyordu.
''Çok yanılıyorsunuz. Beni izleyin. Kumsal boyunca uzanan bir yol var. Umarım ayakkabılarınız kaymıyordur.''
50. ayrımın sonu. Sayfa 524.